kutsi bir kaynağa dayanmadıktan sonra ihtilaftan kurtulmanız mümkün değildir. Sen bir şey söylersin, başkası da başka bir şey söyler. Ben bir şey söylesem başkası da başka bir şey söyleyecektir. Kutsi bir kaynağa dayanmadıktan sonra ihtilaflar bitmeyecektir. Bir meselede ben şöyle diyorum dediğiniz zaman bir başkası ben de şöyle diyorum diyecektir. Ama siz Allah böyle buyuruyor dediğinizde daha hiç kimsenin ben de şöyle diyorum deme hakkı yoktur. Allah gibi yeni hükümler koyabiliriz diyenler ortaya çıkmaya başladı. Allah başka bir şey söylemiş olsa bile biz başka bir şey diyebiliriz diyenler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar bir taraftan da İslam'ı savunduğunu zanneden zındıklardır. Allah'ın hükmü olan bir meselede artık kullara düşen itaat etmek iken, Allah'ın hükmü olan bir meselede içtihat yapmak caiz değil iken, hiçbir müştehidin, müfessirin, fakihin içtihat yapma hakkı olmadığı halde, Allah ve Resul hükmettiği halde nasıl olur da bir insan artık başka bir hüküm ortaya koyabilir? Ve siz böyle bir hüküm ortaya koyduğunuz takdirde ihtilafı nasıl önleyeceksiniz söyler misiniz?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Âl-i İmran suresinde Allah Azze ve Celle bu ümmete bir vazife yüklemiş. Yeryüzünde hayrı anlatacak, hayra davet edecek, iyiliklerle emredecek, farzları emredecek, kötülüklerden sakındıracak, yasaklayacak olan bir vazifeli bir topluluğunun olması gerektiğini ilan etmişti. Bütün ümmetin vazifesi olsa da bu ümmetin içerisinden bir kısmının özellikle bu işle vazifeli olması, bütün ümmet hayra davet etmekle mükellef olsa da fakat iyilikle emretmek, kötülükten sakındırmak elinde güç olan bir topluluğun yapabileceği bir şey olduğu için Allah Azze ve Celle böyle bir topluluğu meydana getirme vazifesini bütün Müslümanlara vermiş olmaktadır. Bütün Müslümanlar hayra davet edebilirler. Fakat iyilikle emretmek, Allah'ın farz kıldığı şeyleri insanlara emretme yetkisine sahip olmak, Allah'ın haram kıldığı şeyleri yasaklama yetkisine sahip olmak, bu çok daha farklı bir şeydir. Siz hayra davet edebilirsiniz ama Allah'ın farzlarını insanlara emredemez ve Allah'ın haramlarını da insanlara yasaklayamazsınız. Bu devletin yapabileceği bir görev. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu ayetiyle Müslümanların böyle bir noktaya gelmeleri gerektiğini ilan etmektedir. Çünkü Kur'an bu görevi Müslümanlara vermektedir. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizden böyle bir topluluk bulunsun. İyiliğe davet ediyorlar. Hakka, hayra davet ediyorlar. Ve iyilikle emrediyorlar. Ve sonra kötülüklerden de yasaklıyorlar. Demin de ifade ettiğim gibi böyle bir güce ulaşması bir insan için mümkün değildir. Bir insan belki başka insanları hayra davet edebilir. Fakat onlara iyiliği emretmek, mesela namaz kılmayı emretmek, mesela oruç tutmayı emretmek, mesela meydanda oruç yemeyi yasaklamak, mesela gayrimeşru ilişkileri yasaklamak, mesela içkiyi yasaklamak, bütün bunlar ancak Müslümanların devlet halini almasıyla mümkün olabilecek olan vazifelerdir. Allah Azze ve Celle bu ümmete böyle bir vazife yüklemiş, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini tesis edecek, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir nizam ve bir medeniyet kurma göreviyle görevlendirilmiş bu ümmet ve bu ümmet insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet yapılmıştı bundan dolayı. İleriki ayetlerde o noktaya temas edilecek. Bu ümmet neden insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmettir? Hangi özelliğinden dolayı böyle bir şerefle şereflendirilmiştir? Allah Azze ve Celle izah edecek. Bu görev yapılırken, emri bil maruf nehyi anil münker vazifesi yapılırken, insanların gizli hallerini tecessüs etmek caiz olamaz. Onların gizli hallerini araştırmak, onların günahlarını ortaya çıkarmak için özel operasyonlar düzenlemek doğru değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi halifeliği sırasında şehri gezerdi. Geceleyin birçok geceler şehri gezmiş, insanların ne halde olduğunu anlamaya çalışmıştı. Bu gezilerinden birisinde bir kadının şöyle söylediğini işitiyordu. Koskoca devlet başkanı yollarda geziyor ve insanların sorunlarını anlamaya çalışıyordu. Bir kadın evinin damında kendi kendine bir şiir söylüyordu. Ve şiirinde kocasının savaşa gittiğinden bahsediyordu. Kocası savaşa gitmiş ve aylarca gelmemişti evine. Kadın onu şiire döküyordu. Ve eğer diyordu Allah'tan korkmasaydım, kötü yollara başvurabilirdim. Buna benzer ifadeler kullanınca Hazreti Ömer bunu duymuş ve hemen kendi hanımına, kızına sormuş. Bir kadın ne kadar ayrı kalabilir kocasından? Bir kadın ne kadar ayrı kalırsa tehlikeye düşer, namusu tehlikeye düşer. Onlar da kendisine 4 ay kadar demişlerdi. 4 aydan daha fazla kalırsa kocası yanında olmazsa o zaman kadının namusu tehlikeye düşebilir. Her kadın için aynı olmasa da genel olarak söylemişlerdi bunu. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh bütün komutanlarına talimat gönderiyordu bundan dolayı. Bundan böyle bir asker çok mecburiyet olmadıkça 4 aydan fazla evinden uzak kalmayacak. 4 ay kadar savaşa gider, sefer eder, sonra geri döner, başkaları gider onun yerine. Eğer toplumunuzun sorunlarıyla ilgiliyseniz buna benzer tespitlerde bulunabilirsiniz. Şimdiki idareciler kendi saraylarında toplumun sorunlarından uzak bir şekilde yaşarlarken, uçaklardan inip Mercedes'lere binerlerken elbette ki böyle hallerden haberdar olmayacaklardır. Yine bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh çıkmış toplumunun ne halde olduğunu anlamak istemişti. Ve bir evden çalgı seslerinin ve müzik seslerinin geldiğini duymuştu. Bir kadın da şarkı söylüyordu. Evin duvarından içeriye baktı. Yüksek bir yere çıktı ve evde yapılan alemi gördü. Ve adamas bağırdı. Vallahi dedi, Allah'ın seni saklayacağını mı sanıyordun ey zalim adam? Allah'ın senin bu ayıbını ortaya çıkarmayacağını mı zannediyordun? Adama bir şeyler söyledi, kızdı. Adamın cevabı ise çok enteresandı. Dedi ki, ya emirel müminin, ben içki içmekle bir hata ettiysem sen 3 hata ettin. Allah azze ve celle ve la tecessesu buyuruyor. Kimsenin özel hallerini araştırmayın diyor. Sense benim özel hallerimi araştırdın. Benim gizliliklerimi, benim ayıplarımı ortaya koydun. Allah azze ve celle evlere kapılarından girin buyuruyor. Sense eve damdan girmeye kalkıştın. Duvarın üstünden atlamaya çalıştın. Allah azze ve celle'nin bu emrine de uymadın. Ve Allah azze ve celle evlere girerken selam verin diyor. Sense selam vermedin, ani bir baskın yaptın. Ben bir hata ettiysem sen 3 hata ettin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hatasını anlamıştı. Emri bil maruf nehyi anil münker görevini yapmaya çalışıyordu. İyilikle emretmek ve kötülükten sakındırmak, haramları toplumda engellemek istiyordu. Fakat bu görev yapılırken tecessüs ile yapılmayacak, normal meşru dairede yapılacak, açıkça ortaya çıkmış, günah işlemiş olanlara böyle bir ceza verilecek, kendi evinde gizlice yapanların evine baskınlar yapılmayacak, evlere kameralar yerleştirilmeyecek veya başka türlü insanların ayıplarının ortaya çıkarılmaması gerekiyordu. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh imanının şiddetiyle, kuvvetiyle kendi toplumunda, kendi milleti içerisinde hiçbir haramın gelişmesine müsaade etmiyor. Hiçbir harama dayanamıyor, tahammül edemiyor. Damdan da olsa bakıyor, pencereden de olsa bakıyordu. Fakat adamın bu cevabı aklını başına getirmişti. Adama dedi ki, ben seni görmemiş olayım. Sen de beni görmemiş ol, olmaz mı? Ben seni affedeyim, sen de beni affet, olmaz mı? O şekilde gitmişti. Ve daha sonra adamın bir müddet camiye gelmediğini gördü. Adam Hazreti Ömer'in kendisini görmesinden korkuyor. O yüzden artık camiye de gelemiyordu. O gece yanında İbni Mes'ud da vardı. Abdullah İbni Mes'ud, Kur'an alimi Abdullah. Onunla beraber geziyorlardı geceleyin. Toplumlarıyla ilgili liderler böyle olur. Toplumlarının ne halde olduğunu araştırmak isterler. Onlar Kur'an'ın kriterlerine bağlıdırlar, Avrupa'nın kriterlerine değil. Bir müddet adamın camiye gelmediğini görmüş, korkmaya başlamıştı Hazreti Ömer. Acaba adamın aleyhinde şeytana yardımcı mı olduk? Acaba adam bundan böyle benim kendisini göreceğimden korkar da camiye gelemez mi acaba? Acaba büyük bir hata mı ettik? Acaba adamı İslam cemaatinden mi kopardık? Fakat bir gün adamın camiye geldiğini gördü. Namaz kılıp insanlara doğru döndüğü zaman adamın da kenarda bir yerde bir direğin arkasında oturup Hazreti Ömer'den kendisini saklamak istediğini gördü. Adamı çağırın diye işaret etti. Adamı çağırdılar. Seni emir-ül müminin Ömer çağırıyor dediler. Devlet başkanı Halife Ömer çağırıyor seni. Şiddetiyle tanınan Ömer. Yeri geldiğinde hemen Efendimiz'e bırak bunun boynunu vurayım diyen Ömer. Şiddetli Ömer. Ama aynı zamanda hak kendisine söylendiği zaman da sakinleşiveren Ömer. Çok şiddetli bir insan olmasına rağmen Allah'ın bir ayeti söylendiği zaman kendisine sakinleşiverirdi. Bugün siz bunu yapmaya kalkarsanız, sinirli, şiddetli bir insana Allah'ın ayetini tam o anda söylemeye kalkarsanız, korkarım ki Allah muhafaza Allah'ın ayetlerine de karşı gelebilir. Onun içindir ki herkes Hazreti Ömer değil. Sinirli ve şiddetli olduğu bir anda, öfkeli anında insanlara ayet ve hadis söylemeyin. Olur ki o anda şiddetle tenkit edebilir, ayete de bir laf söyleyebilir Allah muhafaza. Kendini yaratan Rabbinin kelamını o anda bilmeden, istemeden inkar edip hayat boyu üzüntü duyabilir. Seni Ömer çağırıyor dediler. Adam korku içerisindeydi. Eyvah diyordu içinden. Demek beni gördü, o kadar saklandım. Yine de demek ki beni gördü. Şimdi bu yaşıma rağmen, yaşlı bir adamdı. Bu yaşıma rağmen saç sakal bembeyaz olmuş. hala alem yapıyor, içki içiyorum ve şu anda bütün insanların içinde beni rezil edecek herhalde diye düşünüyordu. Hazreti Ömer çağırdı adamı. Adam yanına yaklaştığı zaman biraz daha sokul dedi. Adam biraz daha yaklaştı ve adamın kulağına eğildi, dedi ki vallahi o günden beri kimseye söylemedim. Vallahi benimle beraber olan İbni Mesud da kimseye söylemedi. Korkma, camiye gelmeye devam et. Hiç kimseye söylemedim diyordu. Adamın cevabı ondan da enteresandı. Dedi ki ben de o günden beri bir damla bile ağzıma içki almadım ya Emirel Müminin. Vallahi ben de o günden beri bir defa daha o haramı işlemedim. Onun bu cevabını duyunca Hazreti Ömer tekbir getiriyor, Allahu Ekber diyordu. Herkes merak ediyordu, halife neden tekbir getirdi acaba? Neden, hangi sebepten dolayı tekbir getirdi acaba? İnsanlar anlayamıyorlardı ama olay daha sonra ortaya çıkacaktı. Emri bil maruf nehyi anil münker vazifesi ifa edilirken insanların gizli hallerinin ortaya çıkartılması biçiminde değil, onların gizli gizli işledikleri günahların ortaya çıkarılması biçiminde değil. Fakat hırsızlık gibi günahlar eğer çoğalır ise bu gibi günahların önünü alabilmek için kamera yerleştirmek gibi bir takım önlemler gerekirse elbette ki bunda bir beis yoktur. Çünkü insanın malına kastedilmektedir. Eğer iki kişi kendi aralarında özel bir günah işliyorlarsa, kendi aralarında ve kendi rızaları ile onları ortaya çıkarmak başka bir şey. Sizin malınızı sizin rızanız olmadan ele geçirmek isteyen hırsızın hırsızlığını ortaya çıkarmak başka bir şey. Hangi günahın üzerine gidilebilir, hangi günah tecessüs edilebilir, hangi günah edilemez? İşte buna benzer ayrımlar yapmak icap eder. Ve nehy-i anil münker görevini yapacak olan kimse, o yapmış olduğu nehyin, o amelin kesinlikle haram olduğunu bilmek zorunda. Eğer o amelin haram olduğunu bilmiyorsa, ona engel olma hakkına da sahip değil. Bir şey haram ise ona engel olmak zorundasınız. Bir şey farz ise onu emretmek zorundasınız. Fakat şu anda bunu yapacak gücünüz mevcut değil. Şu anda sadece hayra davet edebilecek güce sahipsiniz. Belki çocuklarınıza iyilikle emredebilirsiniz. Oğlum namazını kıl diye emredebilirsiniz. Oğlum orucunu yeme diye emredebilirsiniz. Nehyedebilirsiniz. Fakat bütün toplumda bu görevi yerine getirebilmek ancak devlet mekanizmasıyla mümkündür. Onun içindir ki Allah'ın hükümlerinin yaşandığı bir devlet, Allah'ın nizamının hakim olduğu bir toplum, bir medeniyet kurmak Müslümanlara bu ayet ile emredilmiş olmaktadır. Bir toplumda Allah'ın emirlerini yaşamak zorsa, haramları yaşamak kolaysa o toplum İslam toplumu olamaz. O devlet İslam devleti olamaz. Bir toplumda Allah'ın haramları serbest, bir toplumda Allah'ın farzları yasaklanıyor ise o toplum İslam toplumu ve İslam medeniyeti olamaz. Allah'ın hakim olduğu devletten, Allah'ın nizamının hakim olduğu toplumda farzlar yaşamak kolay, haramlar yaşamak ise zor olur. Eğer bunun tam tersi olmuşsa, farzlar zor oluyor, haramlar kolay oluyorsa, yasaklanması gerekenler serbest bırakılıyor, farz kılınması gerekenler yasaklanıyor ise o durumda bütün Müslümanlar yeniden İslam medeniyetini meydana getirmekle mükelleftirler. Kendi çocuklarınız üzerinde de emri bil maruf nehyi anil münker görevini yapmak zorundasınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza 7 yaşına geldiği zaman namaz kılmayı öğretin buyuruyordu. Çok küçükken çocuklarına namaz kılmayı öğretip de daha 3-4 yaşlarındayken sonralar bu görevi terk edenler asıl 7 yaşına geldiğinde öğretmek zorunda olduğu halde daha küçükken güya öğrettiğini zannedenler ve sonra 10 yaşına geldiğinde namaz kılmadığı zaman Allah Resulü hafifçe dövünüz buyurduğu halde bu görevini yapmayanlar, İslam'ı anlatmayanlar, çocuğuna namazın yazı sevdirmeyenler, çocuğuna Rabbini tanıtmayanlar, daima Rabbinin kendisini gördüğünü ona öğretmeyenler, çocuğuna daima kendisini gören bir Allah'ı anlatmayan, onu murakabe makamına eriştirmeyenler,
Çocuklarının namaz kılmadığını gördükleri zaman ben daha çocuğum küçükken bile namazı öğrettim diyebilirler. 3-4 yaşındayken bile öğretiyordum diyebilirler. Fakat çocuk büyüdükçe esasında öğretilmesi gerekirken büyüdükten sonra bu görevi terk etmiş olanlar işte onlar vazifelerini yapmamış kimselerdirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namazı öğretin. Emredin. Namaza başlasınlar. 10 yaşına gelip de hala kılmayacak olurlarsa onlar hafifçe dövün çünkü bu da eğitimde vardır. Bütün psikologlar hepsi kabul ederler veya etmezler. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğitimde böyle bir şeyin var olabildiğini ifade etmiştir bize. Demek ki çocukların eğitiminde hafifçe dövmek vardır. Çocuk nasıl ki ders çalışmadığı zaman ona kızıyorsunuz. Aynı şekilde namaz kılmadığı zaman da hafifçe dövülmesine izin verilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediği halde ilkokul 8 seneye çıkartıldığında 8 sene demek çocuğun artık 14 yaşına gelmesi demek aşağı yukarı. Çocuk 14 yaşına gelecek ve hala çocuğa camide eğitim veremeyeceksiniz. Çıkartılan 8 yıllık eğitim kanununun manası bu. Çocuk 8 seneye okul okumadan, ilk öğretim okulunu bitirmeden siz ona camilerde eğitim veremeyeceksiniz. Kendi evinizde öğrettiğinizin dışında hiçbir şey öğretemeyeceksiniz. Ve bir hoca eğer ya da bir Müslüman Allah rızası için 3-4 tane çocuğu alıp da onlara namaz kılmayı öğretirse bir evde, onlara Kur'an okumayı öğretirse bir evde suç işlemiş olacak. Müslümanların bunu kabul edebilmesi mümkün müdür? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşındaki çocuklarınıza namaz kılmayı öğretin dediği halde 10 yaşına geldiği zaman kılmazsa dövün dediği halde nasıl olur da 14 yaşından evvel çocukları camiye götüremez, onlara camide eğitim veremezmişiz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Müslümanların emri bil maruf nehyi anil münker görevini çocuklarına küçüklükten itibaren yapmaları gerekmektedir. Zaten topluma bu görevi yapmaları şu anda mümkün değil. Sadece hakka davet etmek, onları hayra davet etmekle vazifeliler. Emri bil maruf nehyi anil münker görevini yapabildikleri yerlerde yapabilirler. Fakat şu bir gerçektir ki toplum ve devlet bu işin yanında olmadıktan sonra bu görevi yapmak çok zordur. Allah Azze ve Celle Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olmasını emretmiş. Hep birlikte Hakk'a davet etmeleri gerektiğini emretmişti. Ve sadece onların ve ulaike humul muflihun buyurmuştu. Onlar felaha erenler, onlar kurtuluşa eren kimselerdirler. Ve la tekunu kellezeyne teferraku ve ihtelafu min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Sakın ha sakın ey iman edenler. Kendilerine hak gelmiş, batılın batıl olduğunu anlamış, apaçık beyineler, deliller kendisinden gelmiş olduktan sonra dağılmış, parçalanmış olanlar gibi olmayasınız. Birlik ve beraberliğinizi bozmayasınız. Kafir sizin birlik ve beraberliğinizi bozmanızı bekliyor. Aranızı açabilmek için bir sürü meseleler ortaya atıyor. Irkçılık damarınızı tahrik ediyor. Bir kısmına kendi ırkıyla övünmeyi öğretiyor. O kendi ırkıyla övünmeye başlayınca diğerleri de kendi ırkıyla övünmek ihtiyacı duyuyorlar. Bir kısmı kendi ırkını göklere çıkarınca, bir kısmı ırk üzerine devlet nizamı kurmaya kalkınca, bir devlet sadece bir ırkın üzerine kurulamaz. Bir devletin içerisinde bir sürü ırklar mevcutken, bir devletin sadece bir ırk üzerine kurulması, o milletin paramparça olması demektir. Ey iman edenler, ihtilafa düşmeyin. Tefrikaya düşmeyin. Tefrikaya düşürecek olan noktalara dikkat edin. Düşmanlarınızın o noktalardan saldırıya geçeceğini unutmayın. Irkçılık damarını tahrik etmeyin. Siz küçük bir tahrikte bulunsanız bile o küçücük kıvılcımın büyük bir ateş meydana getirmesinden korkun. Ve la tekunu kellezine teferrakum. Sakın ha sakın tefrikaya düşmüş olan kimseler gibi olmayasınız. وَاَخْتَلَفُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ Ve kendilerine apaçık beyineler geldiği halden, apaçık deliller gelmiş olduktan sonra yine de ihtilafa düşenler gibi olmayın ey iman edenler. İhtilafa düşecek olursanız Allah'ın size vermiş olduğu görev yeryüzünde yerine getiremezsiniz. Allah size bir görev verdi. İçinizden hayra davet eden, iyilikle emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluğun olması gerekirken, eğer siz yeryüzünde bu görevi yapmak istiyorsanız birlik ve beraberlik içinde olmak zorundasınız. İçinizden böyle topluluklar yetiştirmek zorundasınız. İçinizden İslam davetçileri ordusu yetiştirmek zorundasınız. Eğer bu görevi Allah'ın vermiş olduğu bu önemli vazifeyi, yeryüzünde kumandan olma vazifesini yerine getirmek istiyorsanız, birlik ve beraberlik içinde olmak zorundasınız ey iman edenler. Sakın ha sakın ehli kitap gibi olmayın. Onlara hak gelmiş olduğu halde, o Yahudi ve Hristiyanlar kendi aralarındaki bir takım problemlerden ötürü, nefsi bir takım problemlerden ötürü onlar ihtilafa düştüler. Kitaplarını değiştirdiler. Peygamberlerin sünnetini değiştirdiler. Dinlerini değiştirdiler. Ve birbirlerini yemeye başladılar. Hatta aynı dinin içerisinden mezhepler bile birbirini yemeye başladı. Ortodoksla Katolik birbirini yemeye başladı. Katolikle Protestan birbirini yemeye başladı. İsa Aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber olduğu halde, Yahudilere gönderilmiş bir peygamber olduğu halde, onlar İsa'yı da kabul etmediler. Yahudilerle Hristiyanlar da birbirini yemeye başladı. Sizler apaçık deliller geldikten sonra hala böyle olmayın ey iman edenler. Apaçık delil Kur'an ve sünnetin apaçık delilleridir. Yahut da bazen nakli bir delil olmadığı zaman akli deliller de apaçık olabilir. Nakli veya akli olarak apaçık deliller geldiği halde eğer yine de ihtilafa düşecek olursanız Allah'ın azabından korkun. Apaçık deliller olduğu halde Kur'an'ın mesela bir mevzuda apaçık bir ayeti olduğu halde Allah Resulü'nün bir mevzuda apaçık sahih bir hadisi olduğu halde biz yine de ona uymayız da kendi kafamıza göre kanun koyarız diyenler işte onlar ihtilafa düşmekten kendilerini kurtaramayacaklardır. Kutsi bir kaynağa dayanmadıktan sonra ihtilaftan kurtulmanız mümkün değildir. Sen bir şey söylersin, başkası da başka bir şey söyler. Ben bir şey söylesem, başkası da başka bir şey söyleyecektir. Kutsi bir kaynağa dayanmadıktan sonra ihtilaflar bitmeyecektir. Müminlerin kutsi bir kaynağa ihtiyacı vardır. Kur'an ve sünnetten başka kutsi bir kaynak mevcut değildir. Bir meselede ben şöyle diyorum dediğiniz zaman bir başkası ben de şöyle diyorum diyecektir. Ama siz Allah böyle buyuruyor dediğinizde daha hiç kimsenin ben de şöyle diyorum deme hakkı yoktur. Fakat son zamanlarda, son 15-20 yıl içerisinde ya da 20-30 sene içerisinde öyle fikirler ortaya atılmaya başlandı ki Allah'ın ve Resulünün apaçık hükmü olduğu bir meselede bile Kur'an'da ve sünnette apaçık bir şekilde belirtilmiş olsa bile o meselelerde bile yani nas olan meselelerde bile içtihat yapabiliriz diyen görüşler ortaya çıkmaya başladı. Allah gibi yeni hükümler koyabiliriz diyenler ortaya çıkmaya başladı. Allah başka bir şey söylemiş olsa bile biz başka bir şey diyebiliriz diyenler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar bir taraftan da İslam'ı savunduğunu zanneden zındıklardır. Allah'ın hükmü olan bir meselede artık kullara düşen itaat etmek iken, Allah'ın hükmü olan bir meselede içtihat yapmak caiz değil iken, hiçbir müştehidin, müfessirin, fakihin içtihat yapma hakkı olmadığı halde, Allah ve Resul hükmettiği halde, nasıl olur da bir insan artık başka bir hüküm ortaya koyabilir ve siz böyle bir hüküm ortaya koyduğunuz takdirde ihtilafı nasıl önleyeceksiniz söyler misiniz? Hem böyle bir şeye yetkiniz yok. Allah gibi hükümler koyacağız diyecek kadar ileri gidiyorlar. Bunların bir kısmı ilahiyat fakültelerinde hocadırlar. Özel olarak bu fakültelere yerleştirilmiş kimseler Allah'ın hükmü olan meselede bile Allah gibi hüküm koyarız diyorlar. Mevrid-i Nas'ta içtihada mesela yoktur denildiği halde 14 asırdır kabul edilmiş olan bu kaide Allah'ın ve Resulünün bir hükmü varsa artık o meselede içtihat caiz değildir kaidesini reddedip nas olan meselede bile içtihat yaparız diyecek kadar ileri gidenler, Allah'ın hükmü o gün içindir bugün için değildir diyenler, ilahiyat hocası olarak bunu söyleyecek kadar gaflet ve dalalet içerisinde olanlar, onlar hem bunu yapmaya yetkileri yok, diğer taraftan böyle bir hüküm ortaya koydukları zaman acaba o koydukları hükmün Allah tarafından kabul edildiğinin delili nedir? Siz bir hüküm ortaya koyacaksınız. Allah'ın hükmüne aykırı bir hüküm ortaya koyacaksınız. Peki söyler misiniz Allah'ın sizin koyduğunuz o hükmü kabul ettiğinin delili nedir? Nereden bileceksiniz koyduğunuz kanunu Allah'ın kabul ettiğini? Bunu bilebilmeniz mümkün müdür? Diğer taraftan siz bu şekilde kanun koyduğunuz zaman, Allah'ın kanununa aykırı kanunlar koyduğunuzda, hem de İslam adına, hem de bu koyduğunuz kanuna İslam diyeceksiniz. Bu şekilde büyük laflar edeceksiniz. Boyunuzdan büyük laflar söyleyeceksiniz. Halbuki İmam Şafii bile Risalesinde şöyle diyordu. Mutlak müştehit olan İmam Şafii, Kur'an ve sünnetten direkt olarak içtihat yapma yetkisine sahip olan, mükemmel seviyede Fus'a Arapçayı bilen, mükemmel bir zekaya sahip olan, mükemmel bir takvaya sahip olan, tabiini görmüş, tebeut tabiin neslinden olan, büyük müştehitlerden ders almış olan, İmam Malik'in talebesi olan, İmam Şafii Hazretleri şöyle diyordu Risalesinde, eğer bir mevzuda nas var ise, Kur'an ve sünnetten bir delil varsa, o meselede ayet veya hadis varsa, biz o meselede ona göre hükmettiğimizde, hem zahiren hem de batınan hakka ulaşmış oluruz. Hem bizim katımızda o verdiğimiz hüküm haktır, hem de batınen haktır, Allah katında da haktır. Biz onu alenen söyleyebiliriz. Bu verdiğimiz hüküm hem bizim katımızda doğru, hem Allah katında doğrudur diyebiliriz. Ama bir meseleden, Kur'an ve sünnetten bir delil yoksa, biz içtihat yapıyorsak, kendi görüşümüze göre fetva veriyorsak, o meselede biz zahiren hak söylemiş olabiliriz. Kendi görüşümüze göre o hak olabilir. Ama batınen hak mıdır bilemeyiz. Acaba Allah katına da bu hak mıdır? Bizim görüşümüz olan bu görüş, acaba Allah'ın da kabul ettiği bir görüş müdür bilemeyiz diyordu. Alimin konuşması buydu. İlim sahibi böyle konuşuyordu. Nas olmayan bir meselede kendi görüşünü beyan ederken, benim görüşüm Allah'ın görüşüdür demiyordu. Benim görüşüm, ben ne demişsem Allah da onu mutlaka kabul eder demiyordu. Ben ne diyorsam o İslam'dır demiyordu. Nas yoksa o içtihattır diyordu. İçtihat olan meselede hata da etmiş olabilirim diyordu. Bana göre hak olabilir ama benim görüşüm bana göre hak. Muhalifimin görüşü bana göre yanlış. Ama olabilir ki benimki yanlış, onunki doğru da olabilir. Benim görüşüm haktır demiyordu. Benim görüşüm İslam'dır demiyordu. Bence ben bunu hak olarak görüyorum diyordu. Zahiren bana göre bu haktır. Ama batınen bilemem diyordu. İmam Şafii bile böyle söylerken, son zamanlarda ortaya çıkan bu adamlar öyle görüşler ortaya atıyorlar ki, Kur'an'a muhalefet etseler bile, Kur'an'ın söylemiş olduğu şeyleri değiştirseler, başka hükümler koysalar bile, bunun Allah'ın hükmü olduğunu söyleyecek kadar ileri gidebiliyorlar. Kendi içtihatlarını Allah'ın emriymiş gibi insanlara sunabiliyorlar. Bunu yaptıkları takdirde ihtilafı da asla önleyemeyeceklerdir. Zaten onların ittifak gibi bir dertleri de yok gerçi. Zaten onların Müslümanları bölmek, parçalamak gibi bir korkuları da yok. Sen kendi görüşüne göre bir şey söylediğinde, ben de kendi görüşüme başka bir şey söylediğimde, kendi görüşüme göre bir şey söylediğimde, nas olan bir meselede, Allah'ın ve Resul'ün hükmü olan bir meselede, sen ayrı konuşur ben ayrı konuşursam, söyler misin bana bizi kim bir araya getirecek? Hangi kutsi kaynağa bağlanacağız söyler misiniz bana? Kur'an ve la teferraku buyuruyor. Tefrikaya düşmeyin, ayrılmayın. Halbuki bu şekilde siz Müslümanları böler parçalarsınız. Kur'an'ın hükmettiği bir meselede bile başka bir görüş ortaya atabiliriz diyorsanız, siz Kur'an'ın hükmetmediği meseleler bir de hesaba katın. İçtihat alanına giren meseleleri bir de hesaba katın. Müslümanları birleştirecek olan nasları bile kabul etmezseniz, onlarda bile başka hüküm koyabiliriz derseniz, bu Müslümanları hangi görüş etrafında birleştirebilirsiniz söyler misiniz bana? Kur'an-ı Kerim bunu yasaklamaktaydı. Ve la tekunu kellezine teferraku. Tefrikaya düşmüş olanlar gibi olmayın. Her biri başka bir fikir ortaya atanlar gibi olmayın. Yepyeni fikirler ortaya atanlar gibi olmayın. Dini bozanlar gibi olmayın. Önemli meseleleri bırakıp da tafsilatla uğraşmayın. Siz yeryüzünde hükümdar olmak için gönderildiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın halifesi olacaktınız. Siz yeryüzünde Kur'an'ın halifesi olacaktınız. Siz yeryüzünde Hazreti Muhammed'in halifesi olacaktınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi öyle fitne akımları ortaya çıkartılıyor ki, çorabın üzerine mes olur mu olmaz mı? Allah gökte mi yerde mi? Secdeye giderken ve kalkarken her Allahu Ekber dediğinizde eller kalkacak mı kalkmayacak mı gibi. Tamamen tafsilata ait olan meseleler büyütenler. Bu meseleler çok önemliymiş gibi sadece bunlar üzerinde duranlar. Allah'tan korksunlar. Bu ümmetin yapması gereken görev bu değil. Tafsilatla uğraştırarak tefrikaya düşürmek istiyorlar. Çorabın üzerine meshetsen ne olur, etmesen ne olur? Bu ümmet şu andan perişan vaziyette, her tarafta akan kan Müslümanın kanı, her tarafta zulme uğrayanlar Müslümanlarken, bu topraklarda Allah'a sövülürken, bu topraklarda Allah'la savaşılırken, bu topraklarda günahlar diz boyu, boğaza kadar hatta yükselmişken, sen hala çoraba mes olur mu olmaz mı? Bunun üzerinde duruyorsan Allah'tan kork. Tefrikaya düşürmek için sizin gibileri kullanıyorlar. Cemaatlerin arasını bozmak için sizin gibileri kullanıyorlar. Hanefi ile Şafii'nin arasını bozmak için sizin gibileri kullanıyorlar. Yeryüzünde bu millet hükümdar olmak için geldi. Bu millet bütün dünyaya hükmedecekti. Bu ümmet yeryüzünde hükümdar ümmet olacaktı. Bu ümmet yeryüzünde insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet idi. Bu görevi gerçekleştirebilmesi için tafsilatla uğraşmaması gerekiyordu. Allah gökte mi yerde mi bununla uğraşıyorlar. İstiva meselesiyle uğraşıyorlar. Er-Rahmanu alel arşi istave. Allah, Rahman olan Allah arşı istiva etti. Arşı hükmü altına aldı. Bu gibi ayetlerle uğraşıyorlar. Müslümanların arasında yeniden fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Tarihte hangi meseleler Müslümanları böldü parçaladıysa o meseleleri tespit ediyor oryantalistler. Bu işin projesini yapan mühendislerin, müsteşrikin, tarihte hangi meseleler bizi parçaladı böldüyse o meseleleri yeniden gündeme getirmek için İslam tarihini kurcalıyorlar. Hangi meseleler Müslümanları böldü parçaladıysa onları yeniden ısıtıp ısıtıp önümüze sunuyorlar. Ve bu oyunu anlamamış olan gafiller hala bunlarla uğraşıyorlar. Ham sofuluk peşindeler. Senin yeryüzünden gönderiliş gayen bu değildi. Çorapla mendille uğraşmak için gönderilmemiştin. Secdeye giderken eli kaldırmak sünnet miydi değil miydi? Bununla uğraşmak için gönderilmemiştin. Zaten bu meseleler geçmişte müştehitler tarafından halledilmişti. Halledildiği kadar halledildi. Halledilemeyen kısmı, ihtilaf edilen kısmını bugün yeniden inceleyecek olsak, her birimiz başka bir görüş sahibi oluruz, yine ittifak edemeyiz. O gün eğer iki görüş, üç görüş ortaya çıktıysa, ulemanın elinde olunca mesele, iki tane, üç tane görüş ortaya çıkabilir. Fakat cühelanın eline geçerse o mesele, cahiller müdahale eder, cahiller ilmi meselelere müdahale etmeye kalkarsa 2-3 milyon görüş ortaya çıkar. Sen belki Müslümanları tek mezhep üzerinde birleştireceğini zannediyorsun ey gafil. Yeryüzünde bu iş bir zaman gerçekleşmedi. Allah'ın muradı da bu değildi. Allah Azze ve Celle Müslümanların her meselede tafsilata varana kadar tek görüş üzerinde birleşmesini isteseydi Kur'an'ın o şekilde gönderirdi. Ama Allah Azze ve Celle Müslümanların farklı düşünmelerine müsaade etti. İlim adamlarının farklı düşünmelerine müsaade etti. İçtihat kapısını açtı. Yanlış içtihat etse bile sevap vereceğini ilan etti Resulünün lisanıyla. Sen kim oluyorsun da bütün ümmeti birleştireceğini, tafsilat olan namazın sünnetleriyle ilgili bile o tafsilatlar konusunda bütün ümmeti birleştirebileceğini zannediyorsun. Bugüne kadar kim bunu yaptı ki sen yapabilesin? İslami hareketi durdurabilmek için böyle meseleleri gündeme getiriyorlar. Allah'tan korksunlar, bunların içerisinde samimi olanlar uyansınlar. Samimi olanlar uyansınlar. Bir zamanlar onlardan bazıları beni ziyarete gelmişlerdi. Anlattım anlamak istemediler. Dedim ki en sonunda bırakın bu meseleleri. Biriniz tantunici, biriniz sıvacı, biriniz bakkal, biriniz kasap. Allah'tan korkun, bu sizin işiniz değil. Bırakın bu meseleleri ilim adamları halletsinler. Siz gelin yeryüzünde İslam medeniyeti kurabilmek için hizmet yapın. Gelin yeryüzünde yeniden uyanmaya kalkıyor bu ümmet. Yeniden dirilişe geçiyor bu ümmet. Gelin bu hareketin içerisinde yer alın. Gelin ümmeti uyandırmaya çalışın. Gelin Kur'an'ın mesajını, ana mesajı insanlara ulaştıralım. Mesajı anlatalım insanlara diyorlarsa, gelin hizmet verelim bu millete diyorlarsa, neden anlamıyorsunuz? Aklın yolu birdir. Bütün cemaatler size aynı şeyi söylüyorsa, neden anlamıyorsunuz yanlış yolda olduğunuzu? Siz 3 gün sonra kendi içinizde de paramparça olacaksınız. Bugün kendi aranızda birlik beraberlik olduğunu sanıyorsunuz. Bu kafayla giderseniz 3 günde 3 parçaya bölüneceksiniz. Bugün ders verdiğin adam yarın sana da itiraz edecek. Çünkü sen koca müştehitlere itiraz etmeyi öğrettin ona. Bu kötü ahlakı öğrettin ona. Sen kim oluyorsun sana itiraz edilmeyeceğini mi zannediyorsun? Senin taleben de sana itiraz edecek. Çünkü sen o saygısızlığı öğrettin ona. Kur'an parçalanmayın dedi. Sizi parçalayacak olan meseleleri gündeme getirmeyin demek bunun manası. Sizi parçalayacak olan konuşmalar yapmayın demek bunun manası. Sizi ne parçalarsa ondan uzak durun demek. Irkçılık yapmayın demek bunun manası. Tafsilat meseleleri çok gündeme getirip de tartışma çıkarmayın demek bunun manası. Her ne ise sizi tafrikaya düşüren şey onlardan uzak durun demek bunun manası. Ey iman edenler, sakın ihtilafa düşenler gibi, ehli kitap gibi olmayın. Onlar işte bundan dolayı yeryüzünde hükümdarlık hakkını kaybettiler. İshak oğulları, İshak'ın soyundan gelenler, Musa'nın soyundan gelenler, İsa'nın soyundan gelenler, bu gereksiz ihtilaflardan ötürü dinlerini bozdular. Dinlerini bozdular ve Allah Azze ve Celle hükümdarlık şerefini onlardan aldı. İsmail oğluna verdi. Hazreti Muhammed'e ve onun ümmetine verdi. Siz de onların düştüğü hatalara düşmeyin ey iman edenler. Ve ulaike lehum azabun azim. O kendilerine deliller geldiği halde, apaçık deliller gelmiş olduğu halde yine de ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlara şiddetli bir azap var. Azab-ı azim onlar içindir ey iman edenler. يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. O gün öyle bir gün ki o kıyamet gününde, hatta bu dünyada da bunlar bazıları gerçekleşecektir. Öyle yüzler var ki o gün bembeyaz olur, nur kesilirler. Ve öyle yüzler de var ki o gün kapkara kesilirler. يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. Nice yüzler var ki esvet olur, simsiyah kesilir, kapkara kesilir. Rabbul Alemin ikaz etmiş olduğu halde ikazı dikkate almamış olanlar, ihtilafa düşmüş olanlar, ehli kitap gibi olanlar, ana mesajı bırakıp da tafsilata boğulanlar, işte o gün onların yüzleri kapkara olacaklardır. فَاَمَّا الَّذِينَ اسْبَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَزُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O yüzleri simsiyah kesilenler var ya, işte onlara denilecek ki, siz imanınızdan sonra yeniden kafir mi oldunuz? Halbuki meseleyi anlamıştınız. Allah size imanı nasip etmişti. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İmanınızdan sonra yeniden kafir mi oldunuz? Ehli kitabın yolundan mı gittiniz? Ehli kitaba mı uydunuz? Halbuki Allah Azze ve Celle sizi birkaç ayet evvel ikaz etmişti. Ey iman edenler, ehli kitaba benzemeyin. Ehli kitaba itaat etmeyin. Ehli kitaba uymayın. Eğer ehli kitaba uyacak olursanız yeniden sizi kafir yaparlar. İmanınızdan sonra yeniden döndürüp sizi kafir yaparlar. Kur'an'ın kriterlerinden ayrılmayın. Kopenhag kriterleri değil sizin kriterleriniz. Siz Kopenhag kriterlerini yıkmak için gönderilmiş bir ümmetsiniz. Siz Kur'an'ın kriterlerini hakim kılacaktınız. Şimdi siz Kopenhag kriterlerini mi kabul ediyorsunuz? Kopenhag kriterlerine göre haramlar serbest. Kopenhag kriterlerine göre zina serbest. Kopenhag kriterlerine göre içki serbest. Kopenhag kriterlerine göre bütün haramlar serbest. Kumar da serbest, faiz de serbest. Açık saçıklık da serbest. Kur'an'ın kriterleri böyle söylemiyor ama. Ey iman edenler, ehli kitaba uyacak olursanız sizi yeniden döndürüp kafir yaparlar. İmanınızdan sonra yeniden kafir olmak istemiyorsanız ehli kitaba uymayın. Kendi aranızda tefrikalar çıkarmayın. Apaçık deliller olduğu halde içtihat yapmaya kalkmayın. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانُكُمْ Onlara böyle söylenecek. İmanınızdan sonra mı tekrar kafir oldunuz? İmandan sonra kafir olmak istemeyenler hiçbir zaman kafire itaat etmemelidirler. Kafire itaat edenler elinde sonunda bir gün ya kafir olacak ya zındık olacaklardır. Allah Azze ve Celle bu ümmeti onun için ta hareketin ilk günlerinden itibaren bu hatadan korumaya çalıştı. Kalem suresinde, ondan evvel Alak suresinin sonunda, Kalem suresinde, Müddessir'de, daha nice yerlerde kafirin suresi gibi surelerde hiçbir zaman kafire itaat edilmemesi gerektiğini söyledi. وَدُّوا لَوْ تُطْحِينَ فَيُطْحِنُونَ Ey iman edenler, onlar istiyorlar ki siz onlara yumuşaklık yapasınız. Onlara yumuşak davranasınız. Onlara yağcılık yapasınız, tohum çekesiniz onlara. Yağcılık yapasınız. Onlar böyle istiyorlar. Fakat onlara itaat etmeyin. فَلَا يَطُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ O kafirlere, o inkar edenlere itaat etmeyin ey iman edenler. Eğer itaat edecek olursanız siz de onlara benzersiniz. Küçük tavizler büyük tavizleri doğurur ileride. Onun için Allah Azze ve Celle daha hareketin ilk günlerinden itibaren bu noktaya dikkat çekmek istedi. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ deyin onlara. Aranızda bir köprü olmasın. Aranızda bir köprü olmasın. Tevhidle şirkin arasında bir köprü olamaz. Tevhid bir yerde, şirk başka bir yerde. Aralarında uçurum var ve köprü yoktur aralarında. Hiçbir zaman tevhidle şirk flört edemez. Biz daima bir müşriği davet ederiz sadece. Hiçbir zaman pazarlığa oturmayız onunla. Hiçbir zaman sanki onun da bazı doğrular varmış gibi bazı doğrularını almaya kalkışmayız. İtikat noktasında, amel noktasında, kriterler noktasında Kur'an'ın kriterleri bize yeter. Ey iman edenler, eğer onlara itaat edecek olursanız kafir yaparlar sizi. Ve size o zaman böyle söylenilir. Neden itaat ettiniz onlara? اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İmanınızdan sonra tekrar mı kafir oldunuz onlara itaat ederek? Taviz tavizi doğurdu ve zındıklaştınız bir gün. Öyle fikirler sahibi oldunuz ki, namaz da kılıyordunuz belki ama, kalbinizde öyle fikirler vardı ki sizi kafir yapacak olan fikirlere sahip oldunuz. İşte onlardan birisini biraz evvel anlatmıştım. Kur'an'ın hükmettiği bir meselede bile yeniden içtihat yapabiliriz diyenler, Kur'an'ın hükmüne rağmen ayrı bir hüküm ortaya koyabiliriz diyenler, İşte bunlar zındıklaşmış olan kimselerdirler. Bunlar namaz da kılsalar yine de zındıktırlar. Bunlar namaz da kılsalar bu fikirleriyle kafirdirler. Kur'an'ın hüküm koyduğu bir meselede Kur'an'ın hükmünü kaldırıp ben kendim bir hüküm koyarım ve bu Kur'an hükmü sayılır diyenler, bu İslam'dır diyenler, kendi koyduğu hükmü İslam olarak isimlendirenler, bunlar ne kadar Müslümanım derlerse desinler zındıktırlar. İşte öyle olanlara fezukul azabe bime kuntum tekfurun. Onlara böyle denilecek, tadın bakayım azabı. Küfretmenizden ötürü, günahkarlığınızdan ötürü, Allah'ın size göndermiş olduğu kriterlere karşı küfranı nimette bulunmanızdan ötürü, Allah'ın size vermiş olduğu Kur'an'a karşı saygısızlığınızdan ötürü tadın bakayım azabı. وَاَمَّا الَّذِينَ بْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ Onlar böyleyken diğer taraftan yüzü bembeyaz olanlar, yüzü nura kesmiş olanlar var. Sıra onlara gelince işte Allah Azze ve Celle فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın rahmeti içerisindedirler. Onlar Rablerine bakmaktadırlar. Onlar Rablerinin cenneti içerisindedirler. Onlar Rablerinin nimetleri içerisinde yüzmektedirler. Allah Azze ve Celle yüzleri bembeyaz olan kullarından bahsediyor. Yüzleri simsiyah olanlardan bahsettikten sonra bu Kur'an'ın yöntemidir. Kur'an-ı Kerim paralel anlatma yöntemiyle anlatır ekseriyetle. Daima cenneti anlatmaz. Daima cehennemi de anlatmaz. İkisini bir arada anlatır Kur'an. Biraz cennetten bahseder ardından biraz cehennemden. Biraz cehennemden bahsettim ardından biraz cennetten bahseder. Ta ki sürekli cehennemden bahsederek insanları ümitsizleştirmek istemez. Sürekli cennetten de bahsederek insanları korkusuz hale getirmek istemez. Bir taraftan cenneti hatırlatır, ümitlendirir. Bir taraftan cehennemi hatırlatır ve korkutur. Allah'ın yöntemi budur. Dolayısıyla Allah'a iman etmiş, Kur'an'a iman etmiş olanlar Allah'ın bu üslubuyla üsluplanmalıdırlar. Allah'ın üslubu bu. Allah'ın üslubuyla üsluplanmış olan müminler konuşurlarken daima cennetten de bahsetmemeli. Daima cehennemden de bahsetmemeli. Biraz ondan, biraz öbüründen bahsetmeli. İnsanları tamamen cennetten başka bir şey düşünmez, Allah'tan korkmaz, cehennemden korkmaz hale getirmemeli. Diğer taraftan insanları Allah rahmetinden ümitsiz hale getirmemeli. Daima cehennemden bahsetmek suretiyle. Burada Allah Azze ve Celle ikisini bir arada anlatır. Bir taraftan yüzü simsiyah kesilmiş olanlar, bir taraftan yüzü bembeyaz olmuş olan iman ehli. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hem yüzü simsiyah kesilenler ebedi kalacak cehennemde. O kafirler ve zındıklar, diğer taraftan iman edenler de ebediyen cennetlerdedirler. Tilke ayetullah netluha aleyke bil hak. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ey Resulüm. Biz sana bunları okuyoruz. Hak ile sana bunları okuyoruz. وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ Ve Allah Azze ve Celle alemlere karşı zulmetmek istemiyor. Allah alemlere karşı, kendi kullarına karşı zalim olmak istemiyor. Allah Azze ve Celle bu kadar ikaz ettiği halde, eğer yine de cehenneme doğru gitmek isteyen olursa, Allah ona zulmetmiş değildir. Allah içinden ve dışından onu ikaz etmişti. Rüya ile onu ikaz etti. Bazen sadıka bir rüya ki onu ikaz etti. Bazen bir insanın konuşması onu ikaz etti. Bazen bir güneş, bazen bir çiçek onu ikaz etti. Bazen anlayıverdi meseleyi. Allah Azze ve Celle içinden ve dışından onu binlerce kez ikaz etti. Hayatı boyunca her an ikaz edildi. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ اَلْقَى مَعَذِيرًا İnsan kendinde olanları çok iyi görür. Kendi nefsinde olanları çok iyi görür aslında. Bazı mazeretler ortaya atsa bile, şundan dolayı bundan dolayı dese bile, hakikatte kendisinin mazeretlerinin geçersiz olduğunu çok iyi bilir. Hakikati bilir ki kendisi aslında daha iyi olabilirdi. Bilir ki aslında o haramdan kendini koruyabilirdi. Bilir ki aslında o farzları sünnetleri yerine getirebilirdi. Bilir ki aslında filan meselede hata etti. falan meselede hata etti bilir aslında. Belil insanu ala nefsihi basira. Kur'an insanın bildiğini söylüyor. İnsan kendinde olanları bilir buyuruyor. Velev elka meazira. Bazı mazeretler ortaya atsa bile hakikati bilir insan. O yüzden Allah Azze ve Celle defalarca ikaz etmiş olduğu insanlara sesleniyor. Allah alemlere kullarına zulmetmek istemiyor. Allah kullarına zulmedecek değil. Bir baba bile çocuğuna zulmetmezken, bir ana çocuğuna zulmetmezken, rahmeti, bütün insanların merhametini toplasanız, denizde bir damla bile etmezken, Allah'ın rahmeti deniz gibi, okyanus gibi olduğu halde, Allah nasıl olur da kullarına karşı zulmedici olabilir? Eğer hakkı hakikati anlatmamış olsaydı, peygamber göndermemiş olsaydı, kitap indirmemiş olsaydı, ondan sonra insanlardan doğruya uymalarını isteseydi, o takdirde ya Rabbi bilmiyorduk diyebilirdiniz. Ve o zaman Allah öğretmediği halde eğer cehenneme atmış olsaydı kullarını, o takdirde zulmetmiş olabilirdi. Fakat Allah Azze ve Celle öğretti. İçeriden ve dışarıdan öğretti. Kendi nefislerimizde öğretti, duyurdu bize kendi sesini. Her tarafa mahlukatını yerleştirdi. Nereye baksanız sonsuz sayıda mahlukat görürsünüz. Toprağın içinde de görürsün. Toprağın üzerinde de görürsün, havada da görürsün. Nereye bakarsan bak sonsuz sayıda görürsün. Allah Azze ve Celle'den başka ilahın olmadığına dair her tarafta sonsuz deliller serpiştirilmiştir. İstersen görürsün. Ve bunları görmek istemeyen, görmek istemediği için görmüyordur. Ve dolayısıyla böylelerinin cehenneme atılması da haktır. Eğer Allah Azze ve Celle bir insan ebediyen cehennemin atıyorsa demek ki hak onu gerektirmektedir. Eğer hak onu gerektirmiyor olsaydı zulüm olurdu. Demek ki hak onu gerektirmektedir. Anlayamayabilirsin. 50-60 yıllık hatta bazen 20 yıllık bir ömre karşılık ebedi bir cehennem, sonsuz bir azap, dünyanın dört bir tarafına 9 rakamları yazsanız, bulunduğunuz yerden itibaren 9 yazsanız, dünyayı 1000 kere, 10.000 kere, 100.000 kere, 100 milyar kere tur atsanız 9 rakamlarıyla o biter, sonsuzluk bitmez. Sonsuz bir azap ve sonsuz bir cennet, ikisi birbirine misilleme olarak, mukabil olarak, bir taraftan sonsuz bir azap, bir taraftan sonsuz bir cennet, bir taraftan cehennem, bir taraftan cennet. Eğer 20 yıllık, 30 yıllık bir ömre karşılık Allah Azze ve Celle ebedi bir cehennemi layık görüyorsa, demek ki hak budur, adalet bunu gerektirmektedir. Sonsuz nimetleri inkar, sonsuz azabı gerektirir. Allah kullarına zulmedici değildir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'ın olduğuna göre, yeryüzü de Allah'ın olduğuna göre, insanların dediği neden olacakmış söyler misiniz? Allah'ın dediği bir şey varken o meselede, nasıl olur da insanların dediği olabilir söyler misiniz? Gökleri kim yarattıysa onun hakkı değil midir hükmetmek? Yeryüzünü kim yarattıysa onun hakkı değil midir hükmetmek? وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın. O halde Allah'ın dediği olması gerekmez mi? Medeniyetin yolunu göstermek, toplum kurmanın yolunu göstermek bizim vazifemiz. وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتُ السَّب۪يلِ. Yolu doğrultmak Allah'ın üzerine bir vazife. İnsanların vazifesi değil. İnsan koyduğu kanunun sonunun ne olacağını bilememektedir. Gaybı bilemediği için bunu bilemez. İnsan insanı tanımadığı için insana uygun bir medeniyet kuramaz. Ya Rabbul Alemin'den daha iyi tanıyabilir misiniz insanı? İnsanı yaratandan daha iyi tanıyabilir misiniz insanı? İnsanı tanıyandan daha iyi kanun koyabilir misiniz insana? O yaratmış, o tanıyor. Sen mi yarattın ki insanı senin dediğin oluyor? senin dediğin oluyor da neden benim dediğim olmuyor? Benim dediğim olursa başkasının dediği neden olmuyor? Öyleyse herkes birbirine itiraz edebilir. Senin dediğin neden oluyor diyebilir. O halde öyle birisinin dediği olmalı ki hiç kimse ona diyememeli. Ben seninle eşitim. Senin dediğin neden oldu da benim dediğim olmadı. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir zatın dediği olmalı. İşte o Allah'tır. Yaratmak onun hakkıysa emretmek de onun hakkı. Her kim ki yaratmanın Allah'a ait olduğunu söylüyor, göklerin ve yerin Allah'a ait olduğunu söylüyor, Rabbul Alemin'in sıfatlarını sayıyor, Allah'ın her şeyi işittiğini, her şeyi bildiğini, Allah'ın semî ve habir olduğunu, alim olduğunu, kadir olduğunu, rahman olduğunu, rahim olduğunu, Allah'ın esmasını sayıyor. Ve fakat bütün bunlardan sonra madem ki Allah böyledir, madem her şeyi işiten, madem her şeyi bilen, madem her şeye kadir olan, madem en rahmetli olan, madem Rahmandır o, madem Rahim'dir o halde onun dediği gibi olmalı demiyorsa Allah'ı anlatmamıştır. Her şeyi işiten Allah'ı anlatanlar, her şeyi yaratan Allah'ı anlatanlar, yarattığını ne kadar güzel yarattığını anlatanlar, eğer bütün bunlardan sonra madem ki Allah böyle, madem ki Allah kendini tarif ettiği gibi, o halde Allah'ın dediği olmalı demiyorlarsa, madem gökler ve yer Allah'ındır, o halde Allah'ın dediği olmalı demiyorlarsa, Allah'ı anlattık demesinler. Ve ilallahi turca'ul umur. Ve bütün dönüş, bütün işlerin dönüşü Allah'adır. Her şey Allah'a döndürülecek sonuçta. O halde ona göre ey ümmet-i Muhammed, kuntum hayra ümmetin uhurcet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevn anil münker ve tu'minuna billah. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Siz insanların içinden çıkarıldınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste 70 ümmet olduğunu ifade eder. Siz 70. ümmetsiniz buyurur. Ümmetlerin sayısını 70'e tamamlayanlarsınız buyurur. Kur'an da işte o 70. ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu ilan eder. Kuntum hayra ümme. Ümmet kelimesi önde giden demek. Emem kelimesi gibi. Önde giden topluluk. Bir milletin önünde gidenler. Bir insanlık aleminin önünde gidenler. İnsanlık aleminin önünde gitsin diye Allah bu ümmeti yarattı. Adına da ümmet dedi. Önde gideceksiniz demek istedi. İnsanlık aleminin önünde gideceksiniz. Hükümdar millet olacaksınız. Kumandan millet olacaksınız. Eğer siz kriterlerinizi, prensiplerinizi Allah'tan almazsanız, yeryüzünde hükümdar olsanız bile siz hakim değilsiniz demektir. Ümmet-i Muhammed hakim değil demektir. Siz eğer kriterlerinizi Allah'tan almıyorsanız, değer ölçülerinizi Kur'an'dan, sünnetten almıyorsanız ve siz bu şekilde yeryüzüne hakim millet olsanız bile siz ümmet-i Muhammed değilsiniz ve ümmet-i Muhammed olarak önde gidiyor değilsiniz. Ümmet-i Muhammed olarak hükümdar millet değilsiniz demektir. Siz onların kriterlerini alırsanız bunun manası şu: biz kendi kriterlerimizle bir yere varamadık demek. Kur'an'ın kriterleri bizi bir yere vardırmadı demek. Bu bir cinayettir. Kur'an'ın kriterleri sana yetmedi mi? Her kim böyle yaparsa hem kendi kalbinde şüphe tohumları eker, kendi kalbinde şüphe filizlerinin canlanmasına sebep olur. Diğer taraftan ümmeti Muhammed'in de kalplerinde şüphelerin oluşmasına sebep olmak gibi bir cinayet işler. Demek ki Kur'an'la bir yere varılamıyormuş dedirtir insanlara. Halbuki bu millet Kur'an'la 10 asır 12 asır yeryüzünün hakimiydi. Allah Resulü'nden itibaren 7. asırdan itibaren ta o 20. asra kadar bu millet yeryüzünde hükümdar idi. Kur'an'la hükümdar oldular. Bu millet Kur'an'ın kriterleriyle yükseldi. Bu millet ne zaman ki Kur'an kriterlerini bıraktı, Osmanlı'nın son zamanlarında Avrupalılaşmaya başladı. İşte o zaman İşte o zaman hem şerefini kaybetti, hem gücünü kaybetti, hem dünyasını kaybetti, hem ahiretini kaybetti. Bu millet Kur'an'ın kriterleriyle bu hale gelmedi. Kur'an'ın kriterlerini bırakınca bu hale geldi. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çıkarıldınız, tutuldunuz ve çıkarıldınız. Seçildiniz. Bütün bir insanlık aleminin içerisinden seçildiniz. اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى اَدَمَ وَنُوحَا وَاَلَ اِبْرَٰهِيمَ وَاَلَ اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Allah bazı kimseleri seçti. Adem'i seçti, Nuh'u seçti. İbrahim'in ailesini seçti. İmran'ın ailesini seçti. Allah Azze ve Celle seçer bazı kimseleri. Fert olarak seçer. Ümmet olarak seçer. Nesil olarak seçer. Bazı kimseler seçilmişlerdir. Bazı ümmetler seçilmişlerdir. Bazı nesiller seçilmişlerdir. Siz okumak suretiyle, gayretle, çalışmak suretiyle seçkin bir insan olabilirsiniz. Fakat seçilmiş bir insan olmak, seçilmiş bir ümmet olmak Allah'ın seçmesiyle mümkündür. Allah hatasız seçer. Allah Azze ve Celle seçti mi doğru seçer. Bu ümmeti seçti Allah Azze ve Celle. Kuntum hayra umme. Siz en hayırlı ümmet oldunuz. Uhricet linnas, insanlar için çıkarılmış olan en hayırlı ümmetsiniz. Siz insanlara hayırlı olacaksınız. Siz yeryüzünde İslam medeniyetini kuracaksınız. Siz Batı medeniyetinin kuklası, kuyruğu olmayacaksınız. Siz Kopenhag kriterlerini değil, Kur'an'ın kriterlerini hakim kılacaksınız. Ve işte o zaman insanlar için hayırlı bir iş yapmış olacaksınız. Sizin elinizde gelişecek teknoloji, sizin kontrolünüzde olacak bilim, yalnızca din değil, itikat değil, ahlak değil. Sizin elinizde olacak madde, sizin elinizde gelişecek bilim, siz dünyaya bilimi yayacaksınız. Geçmişte öyle olmuştu. Nice matematik alimlerimiz yetişti. Batı'da kadının ruhu var mı yok mu diye tartışıldığı dönemde, onlar kadın hayvan mıdır insan mıdır diye tartışırlarken bizim medeniyetimizde matematik konuşuluyordu. Bizim medeniyetimiz astronomi konuşuyordu. Bizim medeniyetimiz yıldızlardan bahsediyordu. Diğer taraftan ahlakın zirvesine ulaşmışlardı. Diğer taraftan fedakarlığın zirvesine ulaşmışlardı. Gemilerini yakmışlar, Afrikalara gitmişlerdi, İran'a gitmişlerdi, Bizans'a gitmişlerdi, Mekke'den, Medine'den kalkmışlar, tüm dünyaya dağılmışlardı. Her yönüyle örnek oluyorlardı, gittikleri yere adaleti götürüyorlardı. Ve eninde sonunda Bizans'ı da fethediyorlardı ve Bizans'ın rahipleri, papaları şöyle söylüyordu. Müslümanların sarığını görmeyi tercih ederiz diyorlardı. Falan mezhebin kendi Hristiyan mezheplerinden, Ortodoks Katolik hakkında, Katolik Protestan hakkında, birbirleri hakkında öyle söylüyorlardı. Diğer mezhebin külahını görene kadar, diğer mezhebin başlığını, onların dini kılık kıyafetlerinin görene kadar Müslümanların sarığını görmeyi tercih ederiz diyorlardı. Müslümanların gittikleri bölgelerde ki adaletlerini duyunca bunu söylüyorlardı. Siz yeryüzünde adaleti tesis etmek için geldiğinize iman edenler, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğunuz, Allah Azze ve Celle bu ümmeti yeryüzünde 5 şeyin emniyetini sağlamak için vazifelendirmişti. Bu ümmet din emniyetini sağlayacaktı. Bu ümmet akıl emniyetini sağlayacaktı. Bu ümmet mal emniyetini, bu ümmet can emniyetini, bu ümmet nesil emniyetini sağlayacaktı. Bu ümmet 5 emniyeti sağlamak için görevlendirilmiş, seçilmiş, süzülmüş bir ümmet idi. Siz yeryüzünde hükümdar olmazsanız din emniyeti kalmayacak. Siz yeryüzünde hükümdar olmazsanız akıl emniyeti kalmayacak. Akla zulüm yapılacak, akla kötülük yapılacak. Siz yeryüzünde hükümdar olmazsanız nesiller bozulacak. Allah Azze ve Celle iki cins yarattığı halde 4 cins haline gelecek. Erkek ve kadın cinslerinin dışında kadınlaşmış erkekler, erkekleşmiş kadınlar zuhur edecek. Frenki hastalığı gibi hastalıklar, AIDS gibi hastalıklar zuhur edecek. Siz hakim olmazsanız yeryüzünde ahlak namına bir şey kalmayacak. Hayvanların yapmadığını yapan bir toplum meydana gelecek. Siz seçilmiş bir ümmetsiniz. İnsanların hayrı için çıkarılmıştınız. Neden görevinizi yapmıyorsunuz? Allah Azze ve Celle bu şekilde bu ümmeti görevlendirmektedir. Bu ümmet beşeriyete kumandan olacak. Bu ümmet yeryüzünden hakla hükmedecek, adaleti gerçekleştirecek ve insanlara prensipleri ve kriterleri öğretecek. İnsanlara kendi değer ölçülerini öğretecek. İnsana insan olmanın yolunu, yöntemini öğretecek. Bu ümmet bu görev asırlarca yaptı. Fakat son 2-3 asırdan beri bu görevi yerine getiremiyor. Şu anda yeniden bu görevi yerine getirmek istiyor. Dünyanın her tarafında Kur'an'ın mesajını yeniden anlamaya çalışan nesiller zuhur ediyor. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir nesli artık görmeye başladık. Belki o medeniyeti göremeyeceğiz. Fakat o nesli gösteren Allah'a hamdolsun. O neslin hiç olmasa tohumlarını gösterdi bize. Bizden evvelki büyüklerimiz bunu da göremediler. Kışta geldik, baharı göremedik, göremeyeceğiz demek zorunda kaldılar. Biz hiç olmasa baharın işaretlerini gördük. Biz hiç olmasa dünyanın her tarafında yeniden filizlenen İslami hareketler gördük. Biz hiç olmasa dünyanın her tarafında namaz kılan talebeler gördük. Namaz kılan doktorlar, mühendisler gördük. Namaz kılan esnaflar gördük. Yalnızca ihtiyarlar değil, gençlerin de camilerde olduğunu görmeye başladık. Kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas. İnsanlar için en hayırlı ümmet olarak yaratılmış olan bu ümmet yeniden bu sancağı eline almaya çalışıyor. Bu sancağı eline alabilmesi için, bu sancağı taşıyabilmesi için hiçbir noktada, ama hiçbir noktada küfürle flört etmemeli. Hiçbir noktada tevhid şirkle uzlaşmamalı. Hiçbir noktada tevhid şirke taviz vermemeli. Unutmamalı ki taviz, küçük taviz büyük tavizleri doğurur. Hiçbir noktada onlarla kesişmemeli. Hiçbir noktada onlara ben de sizdenim dememeli. Hiçbir zaman onların kriterlerini kabul etmemeli. Onların modern hayatı gözüne alıp da Kur'an'ın kriterlerini terk etmemeli. Her zaman lekum dinukum veliye din diyebilmeli. La a'budu ma ta'budun diyebilmeli. Tapmam taptığınıza, itaat etmem itaat ettiğinize, kabul etmem sizin kabul ettiklerinizi, kabul etmem sizin kriterlerinizi. Bu ümmet bunu söylemek için yaratıldı. Bu ümmet kendi kriterlerine göre bir medeniyet kurmak için yaratıldı. Medeniyetler uzlaşması gibi saçmalıklar için değil. Medeniyetler uzlaşamaz. Tevhid ve şirk asla uzlaşamaz. Medeniyetler inançlar doğururlar. Tevhid, tevhid medeniyetini doğurur. Şirk, şirk medeniyetini doğurur. Tevhidle şirk uzlaşabilir mi ki? Tevhidin medeniyetiyle şirkin medeniyeti uzlaşabilsin. Kendi kendinizi kandırmayın. Allah Azze ve Celle onları davet etmenizi emretti. Onlarla uzlaşmanızı emretmedi size. Bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasının sebebi açıklanıyor. Neden en hayırlı ümmet oldunuz? Kara kaşınıza, kara gözünüze mi? Allah Azze ve Celle te'muruna bil maruf. Sebebini açıklıyor. Siz en hayırlı ümmetsiniz çünkü iyiliği emredersiniz. Ve tenhevna anil münker. Ve siz kötülükler engel olur, sakındırırsınız. Ve tu'minuna billah. Allah'a da iman edersiniz. İmanın gereği budur. Allah'a iman ettim diyen adam emri bil maruf yapacak. Allah'a iman ettim diyen adam nehy anil münker yapacak. Kimdir dediler Allah'ın halifesi? Kimdir ya Resulallah? Yeryüzünde en fazla, en hayırlı insan kim? En fazla emri bil maruf, nehy anil münker görevi yapan adam dedi. O kişi Allah'ın halifesidir. Kur'an'ın halifesidir. Hazreti Muhammed'in halifesidir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin diğer ümmetlerden üstün olmasının sebebi o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurmuştu ki, sizden evvelki ümmetler emri bil maruf nehyi anil münker görevini terk edince Allah onları azap etti. Onlardan birisi bir adama İslam'ı anlatırdı. İyiliği anlatır, emreder, kötülükten sakındırırdı. Sonra o adam devam ederdi o günahı işlemeye. O da onunla beraber aynı günahı işlemeye devam ederdi. Tekrar anlatmazdı, anlatmayı terk ederdi. İşte o zaman onlar da onlarla beraber azaba uğradılar. Ve siz emri bil maruf nehyi anil münker görevini yapmayacak olursanız yeryüzünde fesat çoğalır. Ve siz de bu geminin içerisindesiniz, bu gemi delinir. Bu gemiyi delmek isteyenlere müsaade eder, engel olmazsanız siz de beraber boğulur gidersiniz. Bu faaliyetlerin içerisinde olmak zorundasınız. O zaman eğer bu görevi yapmayacak olursanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ki iyileriniz dua eder de duanız kabul edilmez. Neden dualar kabul edilmiyor anlıyor musunuz şimdi? Neden eller kalkıyor her gün camilerde, neden dualar kabul olmuyor anlıyor musunuz? Emri bil maruf nehyi anil münker görevini yapmayanların duasının kabul olması çok zordur. Bulunduğu bölgede bu görevi gerçekleştirmeyenler, bu faaliyetlerin içerisinde yer almayanların dualarının kabul olması çok zordur. Bu ümmetin üstün olmasının sebeplerinden en önemlisi bu. Kur'an-ı Kerim en hayırlı ümmet oldunuz dedikten sonra, insanların hayrı için çıkarıldınız dedikten sonra iyiliği emredersiniz buyuruyor. Kötülükten sakındırırsınız. Demek ki bu ümmeti üstün ümmet yapan budur. Bu ümmet daima verecek bir şeylere sahiptir. Bu ümmetin kendi değerleri var. Bu ümmet daima verecek bir şey almayacak. Bu ümmetin kendi değerleri var. Kur'an'ın kriterlerinden başka kriter kabul etmeyecek. Bu ümmet daima vermeye müsait olan bir ümmettir. Siz kendi kriterlerinize sahip olmadığınız için verecek bir şey bulamıyor olabilirsiniz. Ama o kriterlerinizi öğrenirseniz, kendi değerlerinizin farkına varırsanız, işte o zaman insanlara verebileceğiniz şeyler olduğunun farkına varacaksınız. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi senin mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi yeryüzünde senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi senin rızan için çarpışanlara yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin ahlakın ahlaklanmayı nasip eyle. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.